Ayrım 49. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 492. Tedaviye dirençli bir vaka örneği. 36 ve 43 yaşlarında olan Fatma ve Ali, Azeri kökenli bir çiftti. Ali bir şirkette yöneticiydi, Fatma ise avukattı. Ali'nin ilk evliliği karısının evlilik dışı bir ilişkisi olduğunu anladığında mutsuz bir şekilde sona ermişti. Fatma hiç evlenmemişti. Herhangi biriyle, erkek ya da kadın, gerçekten samimi olmaktan korkan, erkeklere karşı güvensiz bir kadındı. Dışarıya karşı çok bilmiş ve kendine güvenen bir tavır sergiliyordu. Ancak çoğu insanın kendisini mesafeli duran, soğuk bir insan olarak gördüğünü kabul ediyordu. Fatma evin en büyük kızı olarak, daha sonra homoseksüel olduğu ortaya çıkan bir erkek kardeşle birlikte geleneksel, dini açıdan katı bir aile ortamında büyüdü. Annesi, erkeklere karşı derin bir düşmanlık besleyen, güçlü, iradeli bir kadın, babası ise fiziksel olarak tacizkar ve korkutucu bir adammış. Fatma daha çocukken kendisine dokunduğu için cezalandırılmış ve küçük düşürülmüştü. Küçük bir çocukken elleri genital organlarının üstünde uyumayı sevdiğini hatırlıyordu. Bir gece annesi yatak odası kapısını aralayarak kendisini izlediğinde ellerini mahrem yerlerinden çek diye bağırarak Fatma'yı korkuttu. Fatma utanmıştı, yaptığı yanlışlığı bilmiyordu ama uyuyana dek ağladı ve böylece bir daha vajinasına dokunmaktan kaçındı. Ağır ve hantal bir genç olarak kendini sevimsiz hissediyordu. Kendisinde babası tarafından alay ve istismar edilen erkek kardeşini koruma gereği hissetti. Tedavinin başlamasından birkaç ay sonra Fatma, yakın ilişkilere karşı duyduğu asgari güvenini de kaybetmesini sağlayan dramatik bir anısını ayrıntılı bir şekilde hatırladı. Apartmanlarında birçok kızla arkadaşlık ettiği şehir içindeki bir mahallede oturuyorlardı. "Bir gün hepsi bana düşman oldu," dedi. Bir gün onu boş bir harabeye çağırmışlar ve kendisinin onlardan daha iyi olduğunu düşündüklerini söyleyerek etrafını çevirip taşlar atıp alay etmişlerdi. İhanet edilmiş, nefretle allak bullak olmuş bir şekilde ağlayarak eve koşmuştu. Uzun saatler çalışarak ve çalıştığı firmada ilerleyerek kendini akademik ve profesyonel anlamda başarılı olmaya adamıştı. Ne zaman çekici bir erkek ona ilgi gösterse kısa bir süre flört ediyor ancak hiçbir gerekçe cinsel yakınlık oluşmadan ilişkiyi bitiriyordu. Sonunda 35 yaşındayken benzer değer ve amaçları olan Ali ile tanıştı ve evlendi. Ali onu güzel ama soğuk buluyordu. Bununla birlikte eski karısının cinsel olarak daha açık olması yüzünden hayal kırıklığına uğraması nedeniyle Fatma'nın cinsellik anlamında çekingen olmasından hoşlanıyordu. Cinsel ilişki için evliliğe kadar beklemeye karar verdi. Ancak evlilik hayatı Fatma'nın başına bela olan cinsel ilişki korkusunu ve soğukluğu yok etmedi. Ali ona dokunduğunda gülüyor, okşamaya çalıştığında ellerini genital bölgesine itiyor ve cinsel yakınlıktan kaçınıyordu. Dokunulmaktan hoşlanmıyor ve hatta çok nadir fiziksel sevgi gösteriyordu. Evliliğin birinci yılının ardından Ali, Fatma'ya tedavi olması ya da ayrılacağı konusunda ısrar etti. Fatma da benimle iletişime geçti ve istemeyerek de olsa ilk seansa katıldı. Fatma'nın yöneltilen her soruya yanıt vermiş ve mevcut ve geçmişteki hareketlerine ilişkin herhangi bir araştırma yapmasını kabul etmiş olmasına rağmen nadiren diyaloğu başlatan taraf oldu ve seansı benim yönlendirmem için pasif bir şekilde bekledi. Ev ödevleri verdiğimde kabul etti ama tamamlamakta başarısız oldu. Randevuları hep erteledi ve önerilen hiçbir kitabı satın almadı ya da okumadı. Doktor, merhaba, hoş geldiniz. Bir şeyler içtiniz mi? Fatma, hoş bulduk. Evet, içtik. Doktor, nasılız, görüşmeyeli, ödevlerimizi yapabildik mi? Fatma, yani ufak tefek. Doktor, ödevlerimizi gözden geçirelim. 1. İdeal ortamı yarattık mı? Cep telefonlarını kapattık, duşumuzu aldık. Sessiz bir ortamdı. Kimse rahatsız etmedi bizi. Ardından bir CD vermiştim. Siz de beğendiniz mi? Güzel değil mi? O gevşemeyi dinlediniz. Ardından nefes alıp verme ödevimiz vardı. Beraber yapacaktınız, onu yaptınız. Nasıl farklılık hissedebildiniz mi Fatma Hanım? Fatma, tabii biraz daha gevşeme oldu. Zaten stresli yatmıştık. Doktor, neden? Fatma, işte ne olacak? Nedenle karşılaşacağız. Şimdiki doktor nasıl olacak, öncekini bildiğimiz için? Ali, dün eve gittik, bir rahatlık vardı üzerimizde. Doktor, yani o güveni verebildik mi size? Bu iş olacak, intibası aldınız mı? Başka neler hissettiniz, iyi ya da kötü? Fatma, yani merakımız gitti en azından. Nasıl olacak, ne olacak, nasıl bir yöntem olacak? Onları düşündüm. Ali, hani sırtınızda bir yük olur, o gider ya, onun gibi bir şey, bir rahatlama oldu. Doktor, CD'yi dinleyince iyice rahatladınız. Sonra nefes alıp verme yaptık ve bütün bunları yaparken vücudumuzdaki kasılmayı fark edebildik mi? Bizim için önemli olan oydu. Çünkü bazılarının ağrı eşiği çok yüksek, bazılarınınki de çok düşüktür. Ağrı eşiği çok yüksek olanlar çok şiddetli ağrılara karşı pek bir şey hissetmezler. Onların çok canını acıtmanız lazım ki, evet ağrı vardı desinler, ağrı eşiği yükselmiştir. Bazıları ise çok hafiftir. Mesela dokunsan ay iyi derler. Gerginlik de aynen onun gibidir. Bazen insan çok gergin olur fakat gerginlik eşiği o kadar yükselmiştir ki gergin olduğunu fark etmeyebilir bile. Bizim buradaki ödevde ki amaçlarımızdan biri de çok yüksek olan gerginlik eşiğini düşürmek ve gevşemeyi, gerginliği fark edebilmeyi sağlamaktı. Onu başarabildi isek ne mutlu. Ardından okşama demiştik, en zor ödev bu demiştik. Çünkü çiftler genellikle şunu söylüyor. Ya hocam biz birbirimizin her tarafında dokunduk, her bir tarafımızı biliyoruz, ne yapalım diyenler çok oluyordu. Sonradan farklı geldi, biraz garipti diyorlar. Dokunmanın hazzını ve zevkini alabildiniz mi? Farklı bir şey keşfedebildiniz mi? Ali, yok. Doktor, peki siz Fatma Hanım, zevk aldınız mı? Fatma, yok, aynı şekilde. Zevk almak herkese göre değişir. Doktor, 10 üzerinden kaç aldınız? Tabii sanal bunlar. Bugün mesela yaparsınız, daha çok zevk alırsanız, dünküyle mukayese etme şansınız olabilir. O yüzden kafanıza bir rakam verin ona. Bir, ulaşmak istediğiniz bir hedef var. Fatma, 5 diyelim mesela. Doktor, 10 üzerinden 5. Şimdi bu zevkin her geçen gün artması demek. Sizin kafanızdaki duvarın yavaş yavaş yıkılması demek. Endişe, korkuların azalması demektir. Neden? Çünkü cinsellik o kadar ilginçtir ki aynı ışık gibidir. Şu ışık odaya dolduğu zaman burası aydınlık olduğunda her şey güzel olur. Ama bu odanın ışığı kapandığında, karanlık olduğunda bütün o endişe, korku ve kaygılar, içimizdeki huzursuzlukların hepsi has safhaya çıkar. Mesela hiç güneşin doğuşunu seyrettiniz mi? Ben hastanelerde nöbete kaldığımda en büyük zevkim güneşin doğuşunu seyretmekti. Çünkü sabaha kadar çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz, bitkin bir halde. Yani insanın o halde keyif alması mümkün değil. Ama o güneşin doğmasıyla birlikte bizim yüzümüz gülücüklerle dolardı. Üzerimizdeki bütün yorgunluk giderdi. Neden? Çünkü umut doğuyor, güzel bir şey geliyor demektir. İşte bu okşamadaki zevki hissedebilmek de aynı güneşin doğuşu gibidir. Kişi zevk aldıkça, zevki kendini kaptırdıkça, zevke yönelik bütün hayatını planladığında en azından cinsel anlamda güneş doğmuş gibi içine huzur doğar, mutluluk doğar, içi ısınır insanın. Ve karanlık neyi çağrıştırırdı? Gecenin karanlığı, gerginliği, huzursuzluğu, stresi, korkuyu, endişeyi, güneş doğunca onlar hepsi kaçar, gider. İşte bizim de güneşimizin doğması için zevkin artması lazım. 10 üzerinden 5 değil de artık 6, 7, 8, 9, 10'a kadar çıkmanız lazım. Oldu mu Fatma Hanım? Sonra ne yapmıştık? Fantezi modellemesi yapacaktık. Yani bundan sonraki yapacağımız ödevlerimizde gözlerimizi kapatıp 5 dakika hayalini kuracaktık. Onu yaptınız mı? Kafamıza kurarken zorlandığınız bir nokta oldu mu? Hatırlıyor musunuz? Çok rahat. Kafamda hayalimi kurdum diyorsunuz. Güzel. Bu önemli bir şey ama. Genellikle bilinç dışı hayallerde engel çıkartmaya başlar. İpuçlarını verir. Dikkat edin. Şimdi gerçekte yaparken zorlandığınız noktaları hayal kurarken de zorlandınız. Biraz dikkat ederseniz ikisi birlikte bağlanır. Bir düşünün bakalım. Nerede zorlandınız? Hangi hayalin neresinde takıldınız? Çünkü hayalle gerçek birbirine yakın olur. Hayal kurarken zorlandığınız noktalar veya hızlıca geçtiğiniz noktalar gerçekte zorlandığınız noktalar olmuştur. Fatma, bundan sonra ona dikkat ederim herhalde. Doktor, edin. O yüzden hızlıca hayal kurduğunuz olursa onu içinizden yavaş yapın. Rahatsız olduğunuz bir şey olursa hemen benim verdiğim taktikleri kullanarak hemen hayali zevkli hale getirmeye çalışın ki birazdan yapacağınız hayalin aynısı olur. Ayna tutalım demiştik. Aynamızı tuttuk. Beni burada seyrettirdiğim sahneleri gördünüz mü? Vajina deliğimizi bulabildik mi? Klitorisi bulduk mu? Orada bizi rahatsız eden herhangi bir duygu, bir sahne, bir nesne, sıkılma, bir duygu, bir düşünce, utanma, rahatsız olma gibi bir şey oldu mu? Yani seviyorum kendimi, beğeniyorum, onaylıyorum dediniz. Fatma, yani kesinlikle evet. Doktor, bu önemli çünkü. Fatma, bazen duyuyorum, işte tuvalette taharetlenemiyorlar. Ama o tip şeyler yok bende. Doktor, yani olmaması bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bizim için önemli bir kriter bu. İnsan kendini beğenecek ve kendini sevecek. Kendini sevmeyen, öz çocuğunu da, annesini de, babasını da, kocasını da, sevgilisini de gerçekten sevemez. Ha seviyormuş gibi yapar, rol yapar ama sahte olur, yapmacık olur. O yüzden önce kendimizi seveceğiz. Bunu yaparken hep şu felsefe olsun içinizde. Bu dünyada siz yok olduğunuzda, gözlerinizi dünyaya kapattığınızda, bu dünyada sizinle birlikte yok olmuyor mu? O zaman bu dünyanın en kıymetli canlısı benim. Ha, sizin dünyanız sizinle devam edebilir ama benim dünyam benimle birlikte yok oluyor. O yüzden benden kıymetli bir şey benim hayatımda olamaz. Bu duygu ve düşüncelerle kendimi sevdiğimde aynı sevgiyi başkasıyla paylaşabilirim. İşte güzellik orada başlar. Bu çocuğum olabilir, kocam olabilir, sevgilim olabilir, aşığım olabilir ama bu yoğunluktaki birini sevebilmemiz için bu yoğunlukta kendimizi sevmemiz lazımdır. Sonra klitorisimizi bulduk, mastürbasyon yaptık, klitorisle oynayıp mastürbasyon yapmak demin okşamadaki alınan zevk gibi bizi daha çok zevke götüren olaydır. Şunu unutmayın, çalıştığınız alanı cinselliği bir odaya benzetirsek, Fatma Hanım bu odanın ışığını açıp kapatılmasını sağlayan klitorisle okşamada aldığınız zevki alamazsanız oda karanlık olur. İnanın her bir gölge sizin aklınıza başka bir şeyler çağrıştırır. Odayı kapatalım, benim gölgem şurada farklı görünür. Ağaca bakarsınız, palmiye dersiniz buna. Ama karanlıkta bunun ne olduğu konusunda içinizde ürperdiler meydana gelir. O yüzden odanızın ışığını aydınlatmanın yolu neymiş? Zevk almak. İki şekilde zevk alınabilir. Vücudumuzun okşanmasından bir de direkt klitorise dokunulmasından. Ama zevk olmazsa bu tedavi olmaz arkadaşlar. Ali, yaşadık biz bunu. Antep'te yaşadık. Doktor, ama sonrası kötü olur. Cinsellik güzel şey. Biz ne istiyoruz? Milyonlarca insan bunun için hayat kuruyor. Bunun için koşuyor. Bunun için hayat kurulmuş. O kadar güzel olan bir şeyin sonu da güzel olursa size tat verir. Mesela yemek yerken zevk alırsanız o yemek size tat verir, mutluluk verir. Yemek sonunda bile kendinizi rahat hissedersiniz. Ama o yemek tat vermez, bize zevk vermezse iştahınız kapanır. Bu da onun gibidir. Cinsellik görev olmamalıdır. Ha, bazı kadınlar ben bu işi yapıyorum, kocam mutlu olsun, çektim kendimi, ben bu hayattan derseniz diye yaparsanız bu hayatınızdaki kendinize yapacağınız en büyük kötülük olur. Çünkü bu sizin hakkınız. Bu hakkı hiçbir şey için asla feda etmeyin. Yemek yemek gibi, su içmek gibi, hava almak gibi, yaşamak gibi bir haktır bu. Bunu sakın hayabana atmayın. Bu çok kötü olur. O yüzden zevki ön planda tutacağız. Klitoriste oynamadık yani. Kızalım mı? Ceza verelim buna. O yüzden buna negatif diyoruz ama mutlaka bununla ilgili bir cümle duyacağız. Amacımız nedir? Klitoriste oynayarak daha çok zevk almak ve sulandırmayı artırmak. Biz sulandırmayı artırınca yağla beraber daha da kayganlaşır. Sulandırmanın olması o bölgeyi gevşetir. Rahatlarsınız, huzur bulursunuz. Zevk olmazsa, sulanma olmazsa vücudun gerginliği her geçen gün artırır. O yüzden ben bunu ödev dedim ama özür diliyor, ben bunu çiziyorum ve bunun adına aşk oyunları diyorum. Şimdi ödev deyince insan rahatsız oluyor. Ben de şimdi rahatsız oldum. Çocukluğumuzda hatırlıyorum, öğretmenler ödev verince gıcık kapardım. Direnç geliştiriyor adam. Bunları ödev değil, aşk oyunu diyelim. Çünkü birçok çift klitorisiyle oynar, mastürbasyon yapar, ilişki sırasında birbirini parmaklar. Bu her iki tarafa zevk veren oyunlardır. Dokunmak, okşanmak, benim şimdiye kadar anlattıklarımın hepsi oyun değil mi? Aşk oyunu değil mi? Yani vajinismusu unutun, kendi hayatınıza renk katmak için, cinsel hayatınıza renk katmak için yapabileceğiniz ödevlerdir. O yüzden bunları ödev demeyelim, oldu mu? Aşk oyunları diyelim. Aşk oyunlarımızdan klitorisle oynamayı biraz eksik yapmışız, yapmamışız, az yapmışız. Parmak ödevine geçelim. Fatma, sizin söylediğinizin yarısına kadar. Doktor, peki. Şimdi elimizi getirdik. Daire yaptık mı? Yaparken bir sıkıntı oldu mu? Olmadı. Yağlı, parmağım da yağlı. Parmağınıza bir boğum yerleştirdiniz mi? Bir sıkıntı var mıydı yerleştirdiğinizde? Bakın biz biraz rahatsız olduğunuz anda ne diyorduk? Çarpışma. Şimdi Ali Bey, size düşen bir görev, bu çarpışma anında yapılacakları büyük harflerle bir parşömen kağıdına veya bir karton alın. Kırtasiyede satılan kartonlardan ve keçeli kalemler alın, onunla yazın, çarpışma anında yapılacaklar. 1, 2, 3, 4, neden? Ali, hedef saptırma gibi bakıyorum. Doktor, o anda bizim aklımızdan çıkabilir. Bakın dün ben burada Fatma Hanım'a çok net anlattım. Neler yapması gerektiğini biliyordu ama o an gelince uçuyor kafadan. Fatma, hayır, düşündüm. Düşündüm ama tam anlamıyla yapamadım. Ali, yaptı ama mesela şey, tek eliyle yapamıyor, öteki eliyle destek alıyor. Doktor, ona da gelelim şimdi ama biz yine de yazalım. Onları orada görmek bizim kafamızın karışmasını önler. Alabora diyoruz biz ona. Çünkü vajinismus dediğimiz olay adamı bir girdap gibi çeker alır. Zaten girdaba düştüğünüz anda iş biter. Girdaba düştüğünüzde ben şunu öneriyorum, bekleyin, sakinleşin, tekrar yapın. Girdaptayken çırpınma oluyor. Çünkü ama girdaba düşmeden yine mücadele edebilirsiniz. O çarpışma anı geldiğinde. Parmağı yerleştirdiğinizde huzursuzluk çıktı. Ne dedi bilinç dışınızdaki yaramaz çocuk? Fatma. Ya orada bir şeye takılıyor hissi veriyor. Onu da istemiyorum. Doktor, yani yapma diyor Fatma. Yani öyle net bir şey demiyor ama rahatsızlık veriyor. Doktor, ama onu anlamlandırdığınızda onun arkasında bir duygu var. Ben onu şöyle çizeyim size. Bugün ayın kaçı? Şimdi bir düşünce var. Duygu var, davranış var. Oldu mu? Üçü çok önemli. Bütün hayatımız buna göre. Bir de bu üçünün üzerinde olan bir irade var. Şimdi düşünce, duygu ve davranıştan en kolay hangisi değişir? Fatma, davranış mı? Doktor, evet. En kolay davranış değişir. Kitabı okumuş herhalde, kopya çekmiş. Çünkü düşünceleri değiştirmek atomu parçalamaktan zordur demiş Einstein. Duygular da kolay kolay değişmez. Bir insanı sev deyince sevilmez o, içeriden gelir. Seveceğim ben seni diyemezsiniz. Gıcık kaptınız ya. Mesela ben gıcık kaptığım birini zoraki sevemem. Bir insanı zorla da sevemezsiniz. Mesela gıcık olduğunuz bir adama ben benziyor olabilirim. O yüzden ona benzediğim için beni sevemezsiniz. Benimle hep negatif şeyler gelir aklınıza. O yüzden düşünceler ve duygular kolay kolay değişmez. Ama davranışlar değişebilir. Size bir örnek vereyim. Şimdi burada bir su var. Önce pozitif düşünceyi, sonra negatif düşünceyi anlatacağım. Bu suya bakıyorum ben. Bardak çok temiz diyorum. Su berrak diyorum. Çok güzel diyorum. Deminden beri konuştuğum için de susadım. Su içme ihtiyacındayım. Tepemdeki iradem bana diyor ki su iç. Emir bu. Şimdi ben bu su iç emrine karşı pozitif düşünüyorum. Su temiz diyorum. Bardak berrak diyorum. İçinde pislik yok diyorum. Benim düşüncem bu. Düşüncem pozitif. Duygum ne? Suya karşı içimden arzu oluşmaya başlıyor. Davranışım ne? Suyu alıyorum ve içiyorum. İçtiğim anda irademe ile uyumlu düşündüğüm için zevk duyuyorum. Oh diyorum. Hani çok susayınca suyu içince zevk almıyor musunuz? Onun nedeni irade ile uygun davranış sergilemenizdir. Şimdi negatif düşünüyorum. İradem bana diyor ki doktor çok konuştun su iç. Yoksa boğazın kurudu. Burada konuşamayacaksın. Buna ihtiyacım var. Ama ben biraz takıntılı bir insansam, sekreterim bunun içine tükürmüş olabilir mi diye bir düşünce geldi kafama. Gelemez mi? Tükürmemiştir. Tükürmüştür, tükürmemiştir. Kafamda bu düşünceler ne yaptı beni rahatsız etmeye başladı. Düşüncem negatif hale gelmeye başladı. Duygum sudan tiksinmeye başladı. Çünkü içine tükürülen şeye karşı sevgi duyamam. Ama şimdi elimi götürüyorum, çekiyorum. Elimi götürüyorum, çekiyorum. İçine tükürülen şeyi davranış olarak yapamam. Yukarıda iradem ne diyor? İç suyu, konuşamayacaksın. Bir çatışma yaşanıyor. İrademle davranışlarım arasında bir çarpışma yaşanıyor. Bu düşüncem burada duruyor. Bunlar değişmez kolay kolay. Ama irademle davranışımı uyumlu hale getirmeliyim. Tiksindiğimi, bunun içine tükürüldüğünü bilmeme rağmen, bilmiyorum ama böyle bir düşünce var kafamda. Ama iradem itaat ediyor, içiyor. Bunu yaptığımdan itibaren irademle uyumlu bir davranış yaptığımdan dolayı rahatlama olacak, oh diyeceğim. Yahu bu kızı niye tükürsün bunun içine diyeceğim. Suya karşı içimde bir sempati oluşacak ve güzelmiş diyeceğim. Çünkü iradeyle uyumlu davranışlar sergilediğinizde düşünce ve duygularınız değişmeye başlıyor. Bizim yaptığımız tedavinin özü de aslında bu Fatma Hanım. Sizin şu anda bir düşünceniz ve duygunuz var. Onu siz her hareketinizde yaşayacaksınız. Ama hep iradeye uyumlu davranış yapacaksınız. İradeniz neydi? Hayal kurarken olmasını istediğiniz sizin iradenizdi. Parmağı oraya sokmaktı, zevk almaktı, daire yapmaktı. İrade diyor ki parmağını sok, zevk al. Ama düşünceniz acır, rahatsız edici bir şey var. Siz onu fark etmiyorsunuz aslında. Biraz dikkat etseniz düşünceyi fark etme şansınız var. Siz orada duyguyu yaşamışsınız daha çok. Ne dediniz orada? Rahatsızlık var, huzursuzluk var dediniz değil mi? Bir korku geldi falan. Ama mutlaka onun arkasında da bir düşünce var. Acıyacak, patlayacak, kanayacak, yırtılacak. Geçmiş hikayeler vesaire ama bir şey var burada. Yoğunlaştığınızda bunu görme şansınız çok var. Fatma, yani bir duygu yok ama oraya geldiğinde var. Doktor, işte ondan bahsediyorum. İşte geldiğinde davranışınız iradenizi itaat edecek olursa bu duygu ve düşünceler değişir. Bizim bu ödevlerdeki amacımız da bu. Bir insana diyoruz ki parmak ödevini yap. Niye yapacağım diyor. Bunun bir mantığı olmalı. Mantığı bu. Öbür türlü ne olur? Kas hafızası diyoruz. Kitabı okuyunca görürsünüz. Buradaki kaslar bir şeyi öğrendiler. Değişmesi lazım bunun. Değişmesi için irademizle önce hayal kuracağız. Bizim o hayalimiz gerçektir. İrademizin isteğidir ve biz o irademize uygun davranışlar sergileyeceğiz. Parmağı sok, zevk al. İradem bunu istiyor. Ben bunu yaparsam düşüncelerim de değişmeye başlayacak. Duygularım da değişmeye başlayacak. Aksi takdirde sistem kilitlenip kalacak. İradem ve davranışım çatışıp duracak. Bu çatışma daha sonra kocamla aramızdaki ilişkiye sirayet edecek. Eğer çalışıyorsam iş ilişkime sirayet edecek. Bütün hayatımı kabusa çevirecek. Anlaştık mı? Neden yapmamız gerektiği burada şifre olarak var. Huzursuzlandık ama parmağımıza bir boğum yerleştirdik. Sonra bir daire yaptık mı? Yaparken huzursuzlandık. Ama yaptık. Üstüne gittim. Yani ne yaptım? Davranışımı irademle uyumlu hale getirdim. Sonra ne dedik? Parmağımı iki boğum ya da tamamını yerleştirdik. Fatma, işte gitmedi ondan sonrası. Doktor, şimdi gitmedi kelimesi, burada gördük gitmemesi için bir neden yok. Çocuğun kafasını çıkabileceği kadar büyük bir organ. Tamamı bir boşluk. Yerleştirdiğimizde bir parmak bizim parmağımız. Gitmesine engel hiçbir şey yok. Bunlar hepsi bizim bilincimizde olan şeyler. Biliyoruz ama bir şey var engelleyen. O dönemde bir çatışma yaşadık. Bir, o çatışma anında asla geri adım atmayacaksın. Çekersiniz, kaybetme şansınız çok yüksek olur. Çektiniz değil mi? Bir kere orada çatışma anında geri adım atıp asla mevzi kaybetmeyeceğiz, oldu mu? Bakın bu çok önemli. Ben size ilerleyin demiyorum. Çatışma yaşadınız, bekleyin. İki keçi köprüde karşılaşır, inat ederler ya, keçilerden biri pes eder, öbürü de geçer. Koridorda gidiyorsunuz, bu taraftan gidenler, diğer taraftan gelenler. Orada bir karar vereceksin. Kim geri adım atacak? İnat etme var değil mi? Birisi yenilecek Fatma Hanım, birisi de yenecek. Burada karar verin, yenen tarafta mı olacaksınız, yenilen tarafta mı olacaksınız? Fatma, yenen taraf. Doktor, yenen tarafta olmak istiyorsanız kuralımız belli. Geri adım atmak yok. Gerekirse 5 dakika, gerekirse 10 dakika, gerekirse 15 dakika. Anladınız mı? Tamam, orada duracak. İnadım inat, sen inat ediyorsun ya, ben de inat ediyorum. Şimdiye kadar sizi hipnoz etti, çok güzel kullandı. Hep kendi isteği doğrultusunda yönetti sizi. Yapmadı mı? Şimdi siz bunu kontrol altına alın. Kontrol duygusu sizin elinizde olmalı. İçinizdeki bir güç de olsa, kocanız da olsa kontrol duygusunu ona vermeyin. Bunun kişiliğimizden, varlığımızdan vazgeçmemizden farkı yoktur. Bir kadın varlığından vazgeçer ya da kontrol duygusunu verir, aynı şey. Hiçbir farkı yok. Çarpışmada bekleyin. Bu arada ikinci, üçüncü, dördüncü taktikleri deneyin. Neydi onlar? 1. Münazara yapmak. Düşün bakalım. Ben bu parmağını için ilerletemiyorum. Bir korku var. Bunun arkasında hangi düşünce yatıyor? Acıyacak der genellikle. Orada bir duvar var diyor. Gitmez diyor. Oradaki duvar. Et parçasını gördünüz mü? Fatma, duvar var. Doktor, var değil mi? Orada bir duvar var. O duvar herkeste vardır. Bütün kadınlarda da vardır. Sadece sizde değil. Ama o duvar doğum sırasında vajinanın açılmasını sağlayan bir katlantı, körüklü otobüsün kenarı, akordiyonun kenarı bütün kadınlarda var. Duvar var diyecek, bir et parçası var diyecek, acır diyecek, yırtılır diyecek, kanayacak diyecek. Fazla ilerletme zarı zedeleyecek diyecek. Ama ne demişti Einstein? Düşünceleri değiştirmek atomu parçalamaktan zordur. Değişmez kolay kolay. Ben burada saatlerce anlatayım. 10 ayda anlatsam, eğer bu davranışlarınızı iradeyle uyumlu hale getirmezseniz yine olmaz. Çünkü bilgiyi kuru kuru al, o bilgiyi uygulamazsan Fatma, işe yaramaz. Doktor, aynen öyle. O yüzden parmağımız orada duracak, ikincisi münazara yapacağız. Bu parmak niye gitmez bu? Bana bir söyle. Ben seninle tartışmak istiyorum bu konuyu. Eşini de yanına al. İçimizdeki ses bunu söylüyor. İçimizdeki yaramaz çocuk diyoruz ya, o böyle böyle söylüyor. Biz hadi ne diyelim bu yaramaz çocuğa, birlikte konuşun. Mutlaka yaramaz çocuk yenilir. Zaten parmağı çekmediniz mi? Yaramaz çocuk yenilir. Fatma Hanım, siz o anda bekleyin, o yeter. Pat diye biter. Ama orada sabır, irade var ya, işte orada zayıflığınız var. Siz de destek olun. Hayatım, elini çekme, sabırlı ol deyin, sarılın, öpün. Destek verirseniz, elini çekmemesi konusunda hep telkinde bulunursanız iyi olur, tamam mı? Sonra münazaramızı yaptık. Üçüncü taktik neydi? Zevk al, hayal kur. Hemen hayal kuracaktık. Çocuğumuzu hayal edecektik, onunla deniz kenarında olduğumuzu hayal edecektik. Güzel bir hayal kurarken parmağımız da orada bir taraftan dokunuyor değil mi? O dokunuşumuzun zevkini hayalimizle birleştirdiğimiz zaman ortalık aydınlanacaktı. O zaman huzursuzluklar, gerginlikler, kasılmalar ortadan kalkacaktı. Bunu layığıyla yaptığınızda bu sorun olmaz. Ama diyelim ki sorun devam ediyor, o zaman diğer taktiği deneyeceğiz. Bunların hepsini birlikte de deneyebilirsin. Mesela bazı çiftlerimiz şunu yapar. Sadece elini çekmez, bekler. Kasıp gevşetince zaten parmak ilerler. Mesela bakın, parmak duruyor. Kas kas bırak. Parmağı içine alır. Hiçbir şey yapmayın. Her kasma ve gevşetme parmağı ilerletir. Ama biz kasma ve gevşeme ödevinden önce ne yapacaktık? Çapalama yapacaktık. O çapa neydi? Oradaki duvar ve acı hissi kalkana kadar Bu parça gidene kadar kasacağım, gevşeteceğim. Önce nereme? Vajinama. Olmadı bütün bedenime. Ama baştan bir şart koşacağım o kaybolana kadar. Orada da bir inatlaşma var. Yani birinci taktikle aynı. Orada da kasma gevşeme var. Siz kasıp gevşettiğinizde bir taraf yenilen olur. Bir taraf yenen olur. Biri er olur, biri general olur. Kararımızı vereceğiz. Kimin safında olduğumuzu. Biz dün yenilmişiz Fatma Hanım. Hadi yenildik. Sonra yine denediniz mi? Fatma. Denedim. Doktor. Her seferinde de mi yenildiniz? Fatma. İşte dediğim gibi. Bir boğumdan sonrası kaldı. Doktor. İşte yenilmiş kabul ediyoruz. Ali. Bana da dedi. Mesela sen yap dedi. Doktor. Onları da yapacağız. Onlara da sıra gelecek. Çünkü burada 3 tane savaş yaşayacağız. Birincisi kendi parmağıyla bu işi başaracak. İkincisi sizin parmağınızla bu işi başaracak. Üçüncüsü penisi alacak. 4. olarak da zevkimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Bizim tedavi protokolümüz böyle. Biz savaşı kaybettik ama bayağı bir mevzi kazandık. Yani hiçbir şey yapmamış değiliz. Fakat bu savaşta bir göz attığınızda nerelerde hatalar yapmışız, şimdi onları bana bir söyleyin ki içimiz rahat etsin. Fatma, ben mi? Üstüne fazla düşmedim herhalde. Daha sabırlı olsam belki olurdu. Doktor, ben şunu hatırlatayım o zaman size. Bu sorun hayatınızda ne kadar önemli? Fatma, şöyle söyleyebilirim. %99 diyebilirim. %100. Doktor, peki hiç hayatınızdaki en önemli sorun gibi muamele ettiniz mi ona? Ölüm kalım savaşı olarak baktınız mı? Fatma, dün gece için mi? Hayır, bakmadım. Doktor, bu bir çelişki işte. Ben hep sorarım. Bu sorun hayatınızda ne kadar önemli? İşte en önemli, her şeyin üstünde çok önemli. Ama bana telefon eder. Hocam bu akşam bize misafir gelecek. Bugün gelmesem olur mu? Hayır, olmaz diyorum. Ateş 40 derecede olsa novacini iç yap diyorum. Çünkü sen bana ne dedin? Hayatımdaki en önemli mesele bu dedin. Annenin gelmesinden, babanın gelmesinden, hastalıktan beni bağlamaz diyor. Hayatımdaki en önemli mesele bu diyor. O zaman buna göre davran. Mesela ben size dedim mi ki? Arkadaşlar benim için çok önemlisiniz, çok değerlisiniz dedim. Sekreterim dedi ki, hocam arkadaşınız geldi dedi. Ben sizi bıraktım, onlarla ilgilenmeye başladım. Ne hissedersiniz? Bu adam yalan söylüyor, bizi ciddiye almıyor, bize değer vermiyor diye düşünmez misiniz? Bu değersizlik duygusuna kapılmaz mısınız? Peki insan kendine niye yalan söyler? Söylediğini neden uygulayamaz? Onun da yaramaz çocukla bağlantısı var. Çünkü yaramaz çocuk sizin ödevi yapmamanız için bahaneler üretecek. Aynen bu taktikleri yapmamanız gibi. Misafir gelecek, hastalık çıkacak, ödevi yapmaya başladığınızda veya niyetlendiğinizde uykunuz gelecek, esnemekten ağzınız yırtılacak. Fatma, evet öyle oluyor. Doktor, neden? Ben biliyorum bunları. Ali, yaramaz çocuk mu? Doktor, tabii yaramaz çocuk uykunuzu getirir. Ali Bey'in damarına basar, kavga ettirir. Olmadı eve misafir çağırır, olmadı hasta olur. Hatta bir hastam, adetine 10 gün var, adet gördü ya. Yaramaz çocuğun ne kadar güçlü olduğunu görün. Adeti 10 gün öne alır. Adeti normalde 3 günde bitiyormuş, 15 gün sürdü adeti. Sırf ödevi yaptırmamak için. Yaramaz çocuğu ciddiye alın. Sizi çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Hayatınızda tanıyabileceğiniz en büyük düşman. Çünkü bir düşman düşünün ki bütün sırlarınızı biliyor ama bunun da zayıf yönleri var. Yemek yiyelim de öyle yapalım. Yemek yerler, şu diziyi seyredelim de öyle yapalım. O da biter. Ya bu akşam başka film daha var, onu izleyelim de sonra yapalım. O da biter. Baktık saat 24.30. Ya çok uykum geldi, bu saatte olmaz, yarın yapalım. Bu hastalığın adı neymiş? Kaçınmak ve ertelemek. Adı bu. Vajinismus değil, kaçınma ve erteleme. Bunları yaramaz çocuk yaptıracak unutmayın. Aslında siz bana yalan söylemediniz. Şuurlu olarak, hocam bu çok önemli bir mesele bizim için dediniz. Ama içinizdeki bir yapı da bunun altını oymak için elinden geleni yapacak. Gözünüzü açık tutun. Burada Fatma Hanım bu alaboraya girdaba kendini kaptırabilir. Siz onu oradan çıkaracaksınız. Net ve dik duracaksınız. Uykusu da gelse, esnemekten ağzı da yırtılsa, hayır git yüzünü yıka gel yapacağız diyeceksiniz. Bu şekilde anladınız değil mi? Hatalarınızın biri bu. Yeteri kadar inanmamışız, ideal ortamı yaratmışız, CD'yi dinlemişiz, yeteri kadar gevşeyememişiz. Hala bir gerginlik olduğuna göre iyi gevşeyememişiz, okşamalardan zevk alamamışız. Bakın bu önemli bir eksik. Fatma Hanım bunu biraz daha artıralım. Sonra fantezi kurarken zorlandığımız, atladığımız, hızlı geçtiğimiz yerlere tam konsantre olamamışız ki onlar gerçekte de başımıza gelmiş. Şimdi düşünün fantezide parmağın tamamını yerleştirirken sıkıntı çekmişsiniz veya her an yapayım ve bitireyim demişsiniz. Ayna tuttuğunuzda bir problem olmamış, klitorisle hiç oynamamışsınız. Bakın bu büyük bir hata. Parmak ödevinde de 4 tane hatamız vardı. Onlardan daha ilkini ihmal etmişsiniz. Diğerlerini yapmaya gerek yok. Fatma: İhlal etmedim doktor. Ama çekmişsiniz elinizi. Fatma: Yani evet. Doktor: Diğer taktikleri tam uygulayamamışsınız. Yani önemli olan benim demem değil, sizin bu hataları görmeniz Fatma Hanım. Bunları göreceğiz ve bir daha yapmamaya çalışacağız. Ama yaramaz çocuk da bu hatalara düşmeniz için çok güzel tuzaklar kuracak. Son olarak şunu söyleyeceğim. Siz şimdi duvarın şurasındasınız. Kapının arkasında da sizde öcü var diyorlar. Kapıyı sakın açma diyorlar. Bizim amacımız da sizi o duvardan alıp bu koltuğa getirmek, şuraya getirmek, buraya getirmek, sonra kapının ağzına getirmek, kapının ağzında bekletmek, sonra kapıyı çıt diye kırmak, hafifçe kapıyı aralayıp baktırmak, aa bir şey yokmuş deyip yerinize oturtmak. Bunu yapacağız. Siz şimdi orada kalktınız, şuraya kadar geldiniz. Ama daha yolunuz var. Bir sorunuz var mı? Şu eski hikayenizi bir anlatın. Onu söylemediniz. Ali: Antep'te tek seanslık tedaviyle ilgili biz şey düşündük. Mesela en yakın yer neresi olabilir acaba dedik. Fatma: Kayseri'de yoktu böyle bir şey. Hemen gidelim kurtulalım tek seansla dedik. Ali: İrtibat kurduk. Ondan sonra gittik. Antep'e gittik. İşte su kaynattı. Onun içerisine soda şişesini koydu. Onun içine balonu bağladı. İşte benim bulduğum taktikler dedi. İlaçlar verdi. İşte spazm, quick lex, spray. Doktor: Emla krem. Fatma: Sıcak suda oturuyorsun, vazelinli suda. Doktor: Onları ben kitapta yazdım. Millet bir de şey yapıyor. Tamam mı Ali Bey? Bunlar sanki şifreymiş gibi. Çok gizli bir şeymiş gibi. Dünyada başka kimse yapmıyor. İşte ben yapıyorum. Falan ne kadar ilaç varsa kitaba koydum. Neden kitaba koydum? İnsanlar ne yapıldığını bilsin. İnsanlar mucize beklemeye gidiyor. Burada mucize yok. Fatma: $1000 verdik. Doktor: Siz yine $1000 vermişsiniz. 2000-3000 euro verenler var. Fatma: Yani biz bileziklerimizi bozdurup gittik yani. Ali: Bir de orada Antep'te o kadar sıcak var ki, berbat bir yer yani. Bir de şeye girdi, orada rahatsızlandı, ölüyordu. Ben iyice şeye girdim. Her şeyi bıraktım, başına bir iş gelse ne olacak dedim. O ilaçları içti, sonra iyice tansiyonu yükseldi, çok kötü oldu. Yani olmadı, bir daha da elimizi sürmedik yani, döndük. Doktor: Muayenehanede mi ilişkiye girecektiniz? Ali: Yok, otelde. Doktor: Orada da giriyorlar. Fatma: Bir de o şeyin nasıl olduğunu çok merak ediyorum ben. Mesela bitkisel çayla yapıyorlarmış. Ama onlar kendileri yapıyor muayeneyi. Doktor: Yok canım. Orada erkeğin penisinde bir iğne yapılıyor. Kadının vajinası yağlarla, kremlerle, vazelinle kaygan hale getiriliyor. Kadın kendinden geçmiş bir halde oluyor zaten. Sonra da penisi tutup yerleştiriyorlar. Yani sizin otelde yapacağınızı muayenehanede kendi yapıyor. Tedavi bu. Ali: Ben de ters etki yaptı mesela. Onlar sürüyor ama... Doktor: Sertleşmeyi bozar. O yüzden iğne yapıyorlar. Onu da garantiliyorlar. Fatma: Niye şikayet etmiyorlar peki onları? Doktor: Böyle bir şey için kime ne diyeceksin? Kimi kime şikayet edeceksin? Çünkü bu çok özel ve mahrem bir konu. O kadar nazik bir konu ki. Mesela bir çiftimiz de şunları konuştu. Eve anestezi doktoru çağırmışlar. Doktor seni uyutuyor. Sen uyuyorsun. Eşin sana tecavüz eder gibi ilişkiye giriyor. Kocası anlatıyor. Hocam dedi. Eşim uyudu dedi. Fakat tam ben penisi sokarken yine kasıldı, biliyor musunuz dedi. Bilinç dışındaki yaramaz çocuk uyumaz, doğduğunuz gün itibariyle gözünü açar, öldüğünüz güne kadar devam eder. Fatma: Kayseri'dekiler de demişti bize. Ali: Vallahi biz bira içtik. Birayı o içti, ona bir şey olmadı, ben gittim. Bir haf verdi bana psikolog. Bunu içenin ayağı yerden kesilir dedi. Ona hiçbir şey olmadı. Doktor bile hayret etti. Yani bu hap etki etmezse. Doktor: Yaramaz çocuk uyumaz. Yaramaz çocuğa bir şey olmaz. İlişkiye girmeyeceğinizi söyleyin. Hapı verin, ayağı yerden kesilir. Ali: Ben bunu şöyle söyleyeyim hocam. Bana dedi ki, bana cesaret hapı getir dedi. Bilirsiniz neydi adı. Zararsız bir vitamin hapı getirdim buna. Benim iş yerinde çalıştığım bir doktorum var. Tamam getiriyorum dedim. Verdim o gün. Fatma: Ama cesaret hapı değilmiş. Ali: Tamam dedik. Tam gevşemeye girerken, hani sizin gevşeme ödevi gibi bir şey oldu. Zil çaldı, telefon geldi. Her şey gitti. O anda her şeyden kurtuluyorduk. Ama telefon muydu, zil miydi? Telefondu herhalde. Ondan sonra her şey bitti işte. İdeal ortam önemli. Ondan sonra ben diyorum işte, fişim işi, her şeyi çek diyorum. Doktor: İdeal ortam önemli işte. Her ne kadar bu ayıp, yasak, günah olmayan bir kavramsa da, cinsellik özel ve mahrem bir konu. İki kişi arasında yaşanan özel bir konu. Bu kişiler arasında özgürce yaşanmalı. Bizim tedavi yaklaşımımız gördüğünüz gibi zevk üzerine kuruludur. Sadece bugünü değil, bundan sonraki hayatımızda çözmeye yönelik bir çalışmadır. Ama bir şey yaparken nedenlerini ve niçinlerini bilmek zorundasınız. Çünkü her ödevin bir anlamı var. Vajinismus'un da bir anlamı var. Bir şey yatıyor onun arkasında. Bir felsefesi var, bir ruhu var. Anlayacaksınız ve saygı duyacaksınız. Bu bir türlü körlemesine iş olur. Ha siz orada yaparsınız, daha sonra yine yapamazsınız. Hani cesaret yapı muhabbeti var. O gün hipnoz oldu belki eşiniz. Bazıları da hipnozu kullanarak bu işi yapıyor. Hipnozu sadece bu işi çözer gibi yaklaşılıyor. Ondan sonra da sistem yine kilitleniyor. Sistemin niye açıldığını, niye kilitlendiğini bilirseniz bir daha açılıp kapanmaz. Ha ne dedim ben size? O davranış bir tacizden kaynaklanmış ise kolay çözülür. Onun için fazla bir terapiye gerek yok. Ama arkasındaki nedeni bilmediğinizde, neden açılıp neden kapanacağını bilmediğinizde sıkıntı büyük olur. Ali, işte ben bunu diyorum. Burada bir nokta var ve her şey bu noktada bitiyor. Doktor, olayı biz açacağız ama birden değil, mucizelerle değil. Mucizeler çünkü insanlara mahsus değil. Mucize bu tedavide kendinizi doğurmanız olacak. Yeniden doğuş olacak. Şimdi hatalarımızı fark ettik. Neler yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bugün çalışıyoruz, yarın görüşüyoruz, tamam mı? Çünkü ben çok uzun hasrete dayanamam. Fatma, aynı ödevleri yapıyoruz o zaman. Doktor, evet. Farklı ödev veremiyorum. Bu aşamada tek parmağını tamamen yerleşip o dairenin yapılmasını, her şeyden önemlisi zevk almanızı istiyorum. Var mı bir soru? Kafanıza takılan, anlaşılmayan? Kitabı da bu arada bitirmeye çalışın. Onu bitirdikçe kafanızdaki soru işaretleri daha da azalacak. Fatma, tamam o zaman. Kolay gelsin. Ali, görüşürüz. İyi akşamlar. Doktor, iyi akşamlar. Güle güle. Görüşmek üzere. 3 ay boyunca kocası, Fatma'nın ilerleme kaydetme işi hakkında sert bir şekilde şikayet ederek periyodik olarak seanslara katıldı. Cinsel terapi seanslarındaki hareketlerinin evde ya da işte gösterdiği davranışlarla aynı olduğunu söyledi. Kendisini ve ilişkisini geliştirmek için kabul ettiği çeşitli faaliyet planlarıyla karşılaşmaktan çekinerek yeni durumlardan kaçınıyordu. Terapinin ilk 3 ayı boyunca ilerleyici rahatlamadan sistematik duyarlılaşmaya kadar birçok müdahale denedik. Kaygının işaretlerini yok etmeye yardım eden bir ilaç verdim. Kocası topluğa konuşma yapmadan önce bu ilacı aldığında konuşma ile ilgili gerginliği kaldırmada etkili olduğunu belirtti. Bununla birlikte Fatma'ya yatakta hiç etki etmiyordu. Fatma kendine dokunmaya tahammül edemeyeceğini söyleyerek kendini keşfetme ve uyarma alıştırmalarını uygulamayı reddetti. Dokunma ile ilgili en eski cezalandırma anısını ortaya çıkardığımda genital dokunma ile ilişkili travmatik duygularını azaltmak için birkaç hipnoz seansı planladık. Fatma'nın bu seanslar sonrasında kendini daha iyi hissettiğini ve rahatsızlığın öznel birikimlerinin azaldığını kaydetmesine rağmen evdeki cinsel rahatlığın gelişmesi konusunda hiçbir yanıt alınamadı. 6 aylık seyir üzerine Ali ve Fatma arasındaki iletişimde başarı sağlandı. Fatma, Ali'nin kendini geliştirme konusundaki tenkitlerine karşı daha açık sözlü şekilde cevap verdi ve Ali'nin kendisini güvensiz ve bağımlı olduğu yönündeki açıklamalarıyla mücadele etti. Bu seanslardan sonra cinsel karşılaşmalar daha rahattı ve tedavinin başında yapamamasına rağmen elle uyarılabileceğini ve hatta orgazm yaşadığını bildirdi. Bununla birlikte kocası genital organını penisiyle uyarmaya çalışınca hala kaskatı kalıyordu. Fatma tarafından istenen birkaç aylık boşluktan sonra sonbaharda Ali'nin teşvikiyle benimle iletişim kurdu ve yıllardır ilk defa jinekolojik bir muayene için hazır olduğunu söyledi. Daha doğrudan bir yolla üstlenmek yerine muayene boyunca yavaşça ve ağır ağır konuşmayı deneyen eski jinekoloğu ile yaşadığı hoş olmayan bir tecrübe yüzünden jinekolojik değerlendirmeden kaçınıyordu. Eğitici ve ikna edici kibar bir kadın jinekolog yerine konusunda uzman olan bir erkek doktor tercih ediyordu. Fatma'yı muayene etmeden önce bir konuşma yapacak ve korkuları hakkında profesyonel ve saygılı şekilde tartışacak bir erkek jinekolog arkadaşıma sevk ettim. Fatma ziyareti başarılı bir şekilde tamamlamış ve tedaviye daha motive olmuş bir şekilde geri dönmüştü. Yeni yıl yaklaşıyordu ve uzun tatilin sonuna kadar cinsel ilişkiyi gerçekleştirmeye kararlıydı. Ali ve Fatma'yı uzun zaman sonra gördüğümde ilişkilerini ve birbirlerine karşı hissettikleri rahatlığın ilerlediği apaçık ortadaydı. Verilen ara günlük yakınlıklar için zaman yaratmıştı ve her ikisi de daha önceki ziyaretlerinde görmediğim kadar birbirlerine karşı sevgi ve anlayış doluydu. Ama planlanan cinsel ilişkiyi yaşayamamışlar ve hatta zamanlarının çoğunu saygıdeğer mesleklerini harcadıkları için gerilemişlerdi. Birlikte daha çok zaman geçirme isteklerini dile getirirken genellikle randevuları sabote ediyorlardı. Yine de birlikte geçirdikleri zaman artık daha samimi, sıcak ve sevecendi. Bu yazının yazıldığı dönemde Ali ve Fatma cinsel ilişkiye geçebilecekleri yeni bir yol keşfettiler. Her biri yatağın yanında diz çöküp birlikte dua edeceklerdi. Bu davranış her ikisi için anlamlıydı. Birleştiklerini hissediyorlardı ve Fatma'nın rahatlamasına yardımcı oluyordu. Başarmaya kararlı olmasına rağmen tam cinsel birleşme düşüncesiyle ilgili kaygısı devam ediyordu. Büyük oranda Ali'nin onu terk etmesi korkusunu motive ettiği Yeni amacı birkaç ay sonraki evlilik yıldönümlerine kadar ilişkiye girmekti. Vakka tartışması. Fatma için penis girişine katlanmak neden bu kadar zor olmuştu? Fatma açısından belirsiz bir amaç olan cinsel ilişkiyi yaşamaya yardım ediyor gibi gözüken birçok faktör bulunmaktadır. Genital dokunmayla ilgili en eski harçalar olumsuzdu. Genital dokunma kuvvetle fiziksel ceza, utandırma ve korkuyla ilişkiliydi. Bu anılarla jinekologlarla ilgili hoş olmayan düşünceler tarafından pekiştirildi. Bu görüşmeleri kendisini utanmış, yetersiz ve kusurlu hissederek terk etmişti. İlişkilere duyduğu güven çatışmalarla doluydu. Yakınlık istiyordu ama tecrübeleri hep olumsuzdu. Arkadaşları onu terk etmişlerdi ve meslektaşları memnun edici ama uzak olan kişisel tarzından bazı özelliklerini alıyorlar ve ona karşı soğuk ve ciddi davranıyorlardı. Erkeklerle olan tecrübeleri başından beri olumsuzdu. Babasının annesini ve erkek kardeşini fiziksel istismarı onun hep temkinli ve şüpheli olmasına neden olmuştu ve hayatındaki bütün erkeklere benzer şekilde davrandı. Ali'yi sevmesine rağmen onu hayal kırıklığına uğratırsa eski karısını bıraktığı gibi kendisini de bırakabileceği korkusuyla Ali'ye de güvenmiyordu. İkinci evlilik yıldönümlerine kadar cinsel ilişki yaşamada başarılı olmazsa boşanmak isteyeceğine inanıyordu ve nitekim bunun ilk sinyallerini vermişti. Terapide benimle destekleyici bir uzman şeklinde ilişki kuruyordu ama birkaç ay geçene dek bana da kolay açılamadı. Birkaç ay sonra Ali ile olan sorunlarında onu desteklediğim için seanslara gelirken keyif almaya başladı. Aynı zamanda beni saygı duyulan ama tamamen güvenilmeyen bir sistemin parçası olarak görüyordu. Bu durumun kendisi için bir problem olduğunu reddetmesine rağmen farklı etnik ve kültürel geçmişlerimiz tartışıldı. Onun koyu dini inançlarıyla aynı çizgide bulunan ve çok değerli olan Bekaet'in korunması hususu Ali için saflığı temsil ediyordu. Bazen kendini rahat hissetme derecesinden daha fazla cinsellik yönünde teşvik ediyor olabilirdim. İlaç tedavisi, rahatlama ve hipnozun sadece çok küçük etkileri olmuştu. Fatma'nın mastürbasyona karşı çok kuvvetli dini inanışları ve yasakları olduğu için mastürbasyon uygun bir seçenek değildi. Parmak egzersizlerini yapmaya söz vermesine rağmen bu tedavide benzer şekilde reddedilmişti. Ve sonunda birkaç seans boyunca konunun iç yüzünü kavraması başarılmasına rağmen kişisel hayatının birçok alanında işe yaramış olsa da Fatma'nın cinsel kaygıları üzerinde hiçbir kanıtlanmış etki yaratmadı. Çocuk sahibi olmakla ilgili çelişkilere de sahip olduğu için anne babalığa giden bir yol olan cinsel ilişkinin amacı Fatma açısından çok da teşvik edici bir güdü sağlamadı. Fatma vajinismus hastalığının üstesinden gelmeyi başarabilecek miydi? Bence eninde sonunda başaracaktı çünkü evliliğin devam etmesini istiyor ve Ali'nin onu aldatmayacak ya da terk etmeyecek samimi ve sevecen bir partner olduğunu biliyordu. Bununla birlikte bu durumun çözümünün daha çok zaman alacağına ve sabır istediğine inanıyordum. Muhtemelen hiçbir zaman ateşli bir cinsel partner olmayacaktı. Her iki vakanın genel tartışması. Bu vakalar, vajinismusla ilgili sorun yaşayan kadınlar ve partnerleri ele alan cinsel terapilerinin hem çeşitliliğini hem de karmaşıklığını gözler önüne sermektedir. İlk vakada tedavi kısa, etkili ve başarılıydı. Vajinismuslu bir kadın olan Ayşe, vajinal penetrasyondan korkmasına rağmen motive olmuştu ve güvenilir bir uyarılma ve orgazm yaşayabiliyordu. Tedavi önerilerine kolayca uyum gösterdi ve her ikisi de Ayşe için çalıştı. Kocasına güveniyordu ve kızmasına rağmen kendisini asla terk etmeyeceğini biliyordu. Tedavinin başında 8 yıldır birer sadık arkadaş ve partnerlerdi. İkinci vakada Fatma genellikle cinsellik açısından isteksizdi. Cinsel ilişkiyi potansiyel bir zevkten çok bir zorunluluk olarak görüyordu. Cinsel sorunların utanç ve fiziksel istismarla çevrelendiği bir geçmişten geliyordu. En eski kendine dokunma tecrübesinden beri cinsel ilişki zehirliydi. Üstelik 30 yaşlarında evlenene dek cinsel ilişkiyi erteleme anlamına gelse bile güçlü dini inançları evlilikten önce cinsel ilişkiyi yasaklıyordu. Kocasına karşı içten içe güvensizdi ve ilk karısını bıraktığı gibi eninde sonunda kendisini de bırakacağı konusunda endişeliydi. Cinsel yakınlık konusunda kaygılarını azaltarak yetersiz dış ve iç kaynağı bulunuyordu. Bu kadınların partnerleri de farklıydı. İlk koca karısı kadar güvensizdi, karısı gibi evlendiğinde bakireydi ve cinsel tecrübesi çok azdı. Ayşe'yi etkileyen özellikleri sempati ve dürüstlük duygularına dayanıyordu. Güvensizlik özelliğini paylaşıyorlardı. İkinci koca evlendiklerinde cinsel olarak yeterliydi ve cinsellik yaşamıştı. Karısından fiziksel olarak etkilenmesine rağmen sabırlıydı ve kaygılarına karşı anlayışlıydı. Güçlü ve cinsel açıdan yardımcı bir eş olmak istiyordu ve zaman zaman kadının pasifliğine karşı sinirli ve sabırsız olabiliyordu. Boşanma tehdidi gerçekti, zaten ilk karısını terk etmişti. Bu yüzden destekleyici olsa bile Kırt'ın ihtiyacı olan cesaretlendirme ve güven ortamını yaratamadı. Kısa ibret verici öyküler, tuz ve su. Hintli bir yaşlı usta çırağının sürekli her şeyden şikayet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gönderdi. Yaşamındaki her şeyden mutsuz olan çırak döndüğünde yaşlı usta ona bir avuç tuzu bir bardak suya atıp içmesini söyledi. Çırak yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzında geri tükürmeye başladı. Tadı nasıl diye soran yaşlı adama öfkeyle acı diye cevap verdi. Usta gülümseyerek çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Sessizce az ilerideki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyledi. Söylenini yapan çırak ağzının kenarlarından akan suyu kolu ile silerken yaşlı adam aynı soruyu sordu. Tadı nasıl? Ferahlatıcı diye cevap verdi çırak. Tuzun tadını aldı mı diye sordu yaşlı adam. Hayır diye cevapladı çırak. Bunun üzerine yaşlı adam suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve şöyle dedi. Yaşamdaki ıstıraplar tuz gibidir. Ne azdır ne de çok. Istırabın acılığı neyin içine konulduğuna bağlıdır. İstirabın olduğunda yapman gereken tek şey ıstırap veren şeyle ilgili hislerini genişletmektir. Onun için sen de artık bardak olmayı bırak, göl olmaya çalış. Serçe ve avcı. Avcının biri bir gün bir serçe avlar. Serçe dile gelerek avcıya, "Bana ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sorar. Avcı serçeye, "Seni kesip yiyeceğim." cevabını verir. Bunun üzerine serçe avcıya, "Vallahi benim etim ne kahvaltılık olur ne de karın doyurur. Fakat eğer beni salıverecek olursam sana üç şey öğretirim. Onlar etim yemekten daha çok işine yarar. Kabul edersen bu üç şeyin ilkini şimdi elindeyken, ikincisi elinden uçup karşıdaki ağaca konunca, üçüncüsünde ağaçtan uçup önümüzdeki tepeye varınca söyleyeceğim der. Serçenin teklifine avcının aklı yatar, onu salıvermeye karar verir. Öğreteceğin ilk şeyi söyle bakalım der. Bunun üzerine serçe avcıya elinden kaçan fırsatlar için hayıflanma der. Avcı serçeyi salıverir. Uçup karşı ağacın bir dalına konulunca da İkinci şeyi öğretmek üzere, olmayacak şeye inanma der. Bu sözlerden sonra kanatlanan serçe, avcının önündeki bir tepeye varıp konar, oradan avcıya şöyle der. Ey bedbaht adam, eğer beni kesmiş olsaydın, kursağımdan her biri 20 miskal ağırlığında 2 inci çıkaracaktın der. Bu sözleri duyan avcı, kaçırdığı fırsat karşısında hayıflanarak dudaklarını ısırır. Artık elinden bir şey gelmeyeceği için serçeye, üçüncüyü söyle der. Serçe avcıya, sen ilk iki nasihatımı unuttun, üçüncüsünü sana söyleyeyim. Ben sana kaçırdığın fırsatlar için hayıflanma demedim mi? Oysa sen daha az önce beni elinden kaçırdın diye hayıflanıverdin. Yine ben sana olmayacak şeye inanma demedim mi? Benim etim, kanım ve tüylerimin hepsi tartılsa 20 miskal çekmez. Kursağımda her biri 20 miskal ağırlığında iki inci nasıl olabilir der ve uçup gözden kaybolur. Bu hikayenin özü şudur. İnsanoğlu kendisini aşırı tamahkarlığa kaptırınca basireti kapanarak gerçeği idrak edemez oluyor ve olmayacak şeyi olabilir gibi görüyor. Tam tersi olarak da Vaginismus da olacak şeyi olmayacakmış gibi görerek hayata küsüyor. 49. ayrımın sonu sayfa 508.